Ayrım 9. Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 142. Devam edelim. Ankara TEM'den amir düzeyinde birisiyle görüşen ve misyonerlerle, papayla ve Vatikan ile ilgili kitaplar yazan, bazen komünist, bazen şeriatçı, bazen de milliyetçi olan Yeni Mahalle menşeli son derece kıvrak bir yazar, Hablemitoğlu'nu İran Ermenilerinin öldürdüğünü iddia ediyordu. Hablemitoğlu'nun ardından oklar Hablemitoğlu'nun yakın görüştüğü bir isme, yani İhsan Güven'e dönüyor. İhsan Güven hakkında medyada linç kampanyaları başlatılıyor ve Güven'e tarikatçı iftiraları atılmaya başlanıyordu. Ve ardından bilinen cinayet. Tabii siz diyeceksiniz ki bunlar tesadüftür, tesadüf. Gazeteci ve yazar olmam nedeniyle Hizbullah operasyonundan Umut operasyonuna, Umut operasyonundan Milli Görüş operasyonlarına, onlardan sol örgütlere kadar yapılan tüm operasyonları en ince ayrıntılarına kadar bilmem ve jandarma bölgesinde oturmam sonucu Ankara Valiliği'nin koruma kararını jandarmanın yerine getirmemesinin bilinmesine rağmen Ergenekon tezgahında askerle özdeşleştiriliyordum. Kaldı ki korumalarımın arasında polis de vardı. Hablemitoğlu cinayetinin ardından Hablemitoğlu hakkında iftiralarla dolu bir demeç veren bir emniyet genel müdür yardımcısı için şerefsiz, alçak ve dahi kuduz köpek dediğimden dolayı başta emniyet genel müdür yardımcısı Emin Arslan olmak üzere 5 emniyet genel müdür yardımcısı hakkında ceza ve 5'er milyarlık tazminat davaları açıyorlardı. Sonuç? Ceza davalarından beraat ediyordum ve bu beraatimi Yargıtay onuyordu. Tazminat davaları da reddediliyordu. Soruşturmaya aslında soruşturarak soruşturmaması için dahil edilen özel yetkili savcı Cengiz Köksal, cinayeti çözmek yerine günlerini karısının ve kaynanasının özel işleriyle geçiriyordu. Köksal soruşturarak soruşturmamaya katılma misyonunu şu sözleriyle açıklık getiriyordu. Bu olayda zaman aşımı 20 yıldır, bu cinayetle zaman aşımına uğrayacak. Savcının bu sözlerini belgelememin ardından onun o gün nöbetçi olmadığını, olay yerinin yakınında bir başka savcının olduğunu, bütün bunlara rağmen soruşturmanın Cengiz Köksal'a verildiğini de kanıtlıyor ve bu durumu yazıya döküyordum. Savcı benim yazımın ardından basın toplantısı düzenliyor, basın toplantısında bana ceza ve 15 milyarlık tazminat davası açtığını ilan ediyor, benden almayı hayal ettiği paralarla yapacaklarını da anlatıyordu. Savcı Cengiz Köksal davaları kaybedip Yargıtay'ın kararı onamasının ardından ''Meslektaşlarım beni sattı'' diyordu. Der ya, dilin kemiği mi var? Cengiz Köksal'ın ardından en ilginç açıklamayı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor ve o da ''Bu ülke Hablemitoğlu cinayetini örttü'' şeklinde gazetelere bir beyanat veriyordu. Hablemitoğlu cinayetten çok kısa bir süre önce Tayyip'in gerek eylemleri, gerek yerli yersiz konuşmaları ile bu ülke için nedenli tehlikeli biri olduğunu TV'lerde açıklamış ve bu adamı susturun demişti. Ancak susturulan kendisi olmuştu. Hablemitoğlu suikaste kurban gitmeseydi, basında yer aldığına göre Bülent Arınç ile ilgili olarak sarı kırmızı yeşil renkli çadırlarda yaptığı konuşmalarını ve PKK'lılarla ilgili bağlantılarını deşifre edecekti. Hablemitoğlu cinayetinin işlendiği tarihte Tayyip iktidardaki AKP'nin genel başkanıydı. Abdullah Gül başbakan, Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanıydı. O halde soralım Tayyip'e, bu cinayeti kim örttü? Ve neden örttü? Tayyip bu açıklamayla yetinmiyor. Hükümetlerimiz döneminde bütün faili meçhulleri çözdük. Bir Hablemitoğlu kaldı, onun da durumu özel diyerek o günlerde yaşanan Cumhurbaşkanlığı için sürdürülen gizli çekişmelere bir başka boyut kazandırmaya çalışıyordu. Ancak Tayyip'in bu çıkışları hüsranla son buluyor, İçkale Oteli'nin yolundan gelirken geçirdiği Sara krizi sonucu Cumhurbaşkanlığı hayalleri bir başka bahara kalıyordu. Yine Hablemitoğlu olayının ardından işlenen İhsan Güven cinayetinde de emniyetin içindeki Fethullahçı yapılanmanın teknik takibindeki katiller hiçbir engelle karşılaşmadan İhsan Güven ve eşini öldürüp ellerini kollarını sallaya sallaya kaçıyorlardı. Kaldı ki olaya karışan bazı isimlere telefon kontürlerini bile emniyette yuvalanan F tipi polisler alıyorlardı. Tayyip ve çetenin adamları. Tuncay Özkan, Milliyet gazetesindeki köşesinde Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan ilişkisini şöyle anlatıyordu. Hasan Yeşildağ, Abdullah Çatlı grubunun adamıydı. Sonra bu bağ bitti. Çünkü işe uyuşturucu karıştı. Hasan Yeşildağ Türkiye'de Abdi İpekçi dahil cinayetlere karışmış, tutuklanmış, polise konuşmuş ve bazı arkadaşlarını ele vermişti. Kaçaktı İsviçre'de. İsviçre'de uyuşturucu ve örtülü faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yattı. Avrupa'da uyuşturucu işini iyi bilenlerden. İsviçre savcılarının ve gizli servisinin bunlarla ilgili bilmediği hiçbir şey yok. Kullanılmışlıkları da çok. Ama nedense onunla birlikte cezaevinde olanlar bir daha İsviçre'ye giremezken Yeşildağ İsviçre'yi ikinci vatanı yaptı. Halen kardeşlerinden Ali, çeteci Ali Fevzi biri fidye için kaçırmaktan aranıyor. Cin gibi iki kardeş, Hasan ve Zeki Yeşildağ birlikte hem siyaset hem ticaret yaşamında para ve yer kazanıyor. Hasan Yeşildağ dans virtüözlüğü gibi Batı toplumunun modernliklerine de olağanüstü uyum sağladığı için hem liberallerin yanında hem siyasal İslam içinde hiç sıkıntı çekmiyor. Bu ailenin etkinliğinde İsviçre çok önemli bir yer tutuyor. Tayyip Erdoğan, Yeşildağ benden 3 gün önce cezaevine girmiş arkadaş diyor ya, zamanlama olarak doğru, içerik olarak yanlış. Şimdi burada Özkan'ın yazısına ara verelim ve Hasan Yeşildağ'ın cezaevine girişine bakalım. Tayyip 4 aylık cezasını tamamlamak için Pınarhisar cezaevini seçmeden önce Hasan Yeşildağ basit bir çek suçu için aldığı 5,5 aylık cezayı Pınarhisar cezaevinde geçirmek maskesiyle buraya yerleşiyordu. Önce Pınarhisar'dan 8 tane ev kiralanıyor, buralara güvenilir isimler yerleştiriliyordu. İlçe girişindeki benzinli kameralarla donatılıyor, böylece ilçeye giriş ve çıkış kontrol altına alınıyordu. Cezaevindeki mahkumların birçoğu başka cezaevlerine naklediliyor, cezaevi baştan aşağı yeniden tefriş ediliyordu. Yerlere halılar seriliyor, pencerelere perdeler asılıyor, Tayyip kendini evinde sansın, alıştığı nimetlerinden eksik kalmasın diye her türlü konfor sağlanıyordu. Her yana, her köşeye kameralar yerleştiriliyor, silahlı adamlar dört tarafa konuşlandırılarak çok sıkı bir koruma yapılıyordu. Cep telefonu masasından eksik olmayan Tayyip'in görüşme trafiğini de Hasan Yeşildağ organize ediyordu. Hasan Yeşildağ'ın kardeşlerinden Zeki eskiden ANAP'ta siyaset yapıyordu. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun inşa edildiği Boğaz'a hakim 93 bin metrekarelik inşaatının imar izninin hemen geçmesi için ANAP'tan RP'ye transfer edildi. Bu iş ile Erdoğan yakından ilgilendi. ABD konsolosluk binasının temeli Erdoğan döneminde atıldı. 93 bin metrekare üzerine kurulu konsolosluk binası için 120 milyon dolar harcandı. Hatırlarsınız, konsolosluk binasına yapılan saldırıda Amerikalılar Türk polislerini ölüme terk ederek kapıları kapayıp binaya kaçmışlardı. Yeşildağ kardeşler tam tekmil Tayyipçi olduktan sonra Ulus Parkı'nın işletmeciliğini, İstanbul caddelerine ağaç dikme işlerini, trafik sinyalizasyon araçlarının satımını, güvenlik kameraları ve bunlarla alakalı İsviçre patentli gizli kamera tekniklerinin belediyelere pazarlanmasını ele geçirdiler. Hem Tayyip dostuydular hem hemşeri. Onlar devralmadan önce şimdi sahibi oldukları benzin istasyonuna işletme ruhsatı verilmiyordu. Yeşildağ kardeşler devreye girip çaresiz kalan eski işletmeciden yeri alınca benzin istasyonunun ruhsattan yana kısmeti açılıyordu. El eli, elde dönüp yüzü yıkar ya. Kasım 2008'de Rizeliler günü nedeniyle yapılan kutlamalara Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, AKP İl Başkanı Yılmaz Katmer, Çayeli Kaymakamı Mehmet Aktaş, THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Topçu ve Hasan Yeşildağ katılıyordu. Uyuşturucu, cinayet, haraç, tehdit, adam kaçırma, mafya ve çete işlerinin göbeğindeki isimler ve onlarla yıllardan beri çıkar ilişkisi içinde olan bir başbakan. Gayrimeşru her yolla ülkenin değerlerini yok ediyorlar, terörün, çeteleşmenin rantını siyaset yoluyla paraya çeviriyorlar ve kendilerinin bu eylemlerini kamufle etmek için günahsız insanların evlerine gece yarıları baskınları düzenleyerek sözde örgüt operasyonu maskesiyle gayrimeşru davranışlarını örtüyorlar ve sonra da dönüp ülkeyi çetelerden temizliyoruz, temiz eller operasyonu yapıyoruz diyorlar. Ellerindeki kan, ellerindeki kir ve ellerindeki pisliğe bakmadan... AKP döneminde ülkemizdeki okulların kantin işletmelerinin uyuşturucu kaçakçılığından küçük yaştaki çocuklara taciz ve tecavüze, hırsızlıktan gaspa, gasptan cinayete kadar onlarca sabıkalı ve aranan suç organizasyonlarına ihale edildiği ortaya çıkıyordu. Küçücük çocuklarımız bu canilerin ellerine teslim ediliyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri okul kantinlerinde çalışan ve okullardaki sözleşmeli personel olan insanların GBT, genel bilgi toplama kayıtlarını inceleyince ortaya çıkan korkutucu tabloyu gazetecilerle paylaşıyordu. 17 Mart 2010 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre AKP hükümetinin çocuklarımızı teslim ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul kantinlerinde çalışan 9 kişi cinsel istismardan, 13 isim uyuşturucudan, 11 çalışan dolandırıcılıktan, 34 görevli ateşli silahlar kanununa muhalefetten, 12 personel cinayetten, 13 kişi cinayet ve yaralamadan, 65 isim hırsızlıktan, 19 çalışan mali suçlar ve kaçakçılıktan, 10 kişi terörden, 17 görevli ise resmi belgede sahtecilikten kayıtlıydı. İnsanlar saf ve masum çocuklarına AKP hükümeti ve onun Milli Eğitim Bakanlığı'na, AKP hükümeti ve bakanlıkla mafyaya, çetelere teslim etmişti. Olay patlak verince Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, "Ay yeni öğrendik, değiştireceğiz," diyordu. Çeteleri ne güzel temizliyorlar değil mi? Yeşildağ ile ilgili bir not daha. Uyuşturucu kaçakçısı Hasan Yeşildağ'ın şöhret olduğu bir başka yanı neydi? El cevap Ümraniye bombacılığı. Evet, eski ülkücü Hasan Yeşildağ şöhretinin basamaklarına 12 Eylül öncesi Ümraniye bombacısı olarak çıkmıştı. Peki Cemal Alparslan? Dev sol bombacısı olarak. Ne güzel değil mi? Tayyip Erdoğan, Hasan Yeşildağ, Cemal Alparslan, Mehmet Eymür, Hanefi Avcı, Nakşibendiler, PKK itirafçıları, cezaevlerindeki militanları, DHKP'liler, Hizbullahçılar, El-Kaideciler, Siyah'ın gelinleri ve ajanları, ikinci cumhuriyetçiler, Nakşiler, adliye ve emniyet içindeki Fethullahçılar, abla katilleri, öz yeğenini erkeklere pazarlayan Osmanımlar aynı safta, hep aynı safta. Kıble ise Amerika Birleşik Devletleri. Emniyetin içindeki Fethullahçıların ortalıkta saçılmış bombaları, oltaya gelen tarlalarda patates niyetine ekilen patlayıcıları, F tipi yapılanmanın işledikleri cinayetler, eylemler. Kendi işledikleri cinayetleri ve suçları Atatürkçü ve yurtsever insanlara yıkmak amacıyla beraber komplolar hazırlayan F tipi polis, savcı ve hakimler. Dinci, ikinci cumhuriyetçi ve F tipi basın. Suçsuz yere Silivri'de çile çeken laik cumhuriyete bağlı insanlar. Cinayetler. Kasım 2008 tarihinde Tayyip'in önünü açan cinayetleri de anlattığım savunmamda şunları söylemiştim. Söyleyecek sözü ortaya sürecek belgesi olmayan iddia makamı yine komik ve garip bir duruma düşmüştür. Herhangi bir suçla örgüt dayanışması aranıyorsa burada bakılacak yer hilafetçi, Fethullahçı, ikinci cumhuriyetçi ve PKK'lı şer yuvaları ve bu şer yuvalarının yaptıkları ortak eylemlerdir. Başbakanın Adalet Bakanı'na bayram ve kutlama mesajları gönderdiği hilafetçi silahlı terör örgütü İBDAC'nin sempatizanı tacizci Hüseyin Üzmez tam bir dayanışma ile kurtuluyor. Önce AKP milletvekilleri aracılığı ile küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunanlar çocuğun istemesi halinde evlenerek hapisten kurtulacaktı. Halktan tepki gelince bu kez jet hızıyla ve bir günde adli tıptan rapor alınarak kurtarıldı. Üzmez tahliye olduğunda Cumhurbaşkanı'nın kendisini aradığını ve af edeceğini söylüyordu. Başta Ülker grubu olmak üzere devlet arazilerine inşaat yapmanın yasak olduğu yerlere yapı yapanlar yine her fırsatta AKP'nin ortaya sürdüğü 2B yasası ile trilyonlarca liralık ranta af tezgahı ile kavuşturulmak isteniyordu. Naylon fatura dahil birçok yolsuzluğa bulaşan başta Maliye Bakanı olmak üzere birçok dinci şirket AKP'lilerin afları ile kurtuluyordu. Yasin Elkadı da bu duruma dahil olan en önemli örneklerden biridir. Evrakta sahtecilik suçu işleyen Erbakan'ı yine aynı suçtan yargılanan Abdullah Gül affediyordu. Karşı devrim iftiranamelerinde Sevgi Erenerol'dan aldığım talimatla kitap yazdığımda söylenmiştir. Ben 16 kitabı olan bir yazarım. Forbes dergisi, Sabah gazetesi ve Bugün gazetesinin haberlerine göre ki bu haberler 2007 yılında ani yaklaşık bir yıl önce yapılmıştır. Türkiye'de Orhan Pamuk ve Turgut Özakman'ın ardından en çok kazanan yazarlar arasında 3. sırada gösterildim. Orhan Pamuk'un okunma sayısı 80 bin iken bu dönemde Musa'nın Çocukları ve Musa'nın Gülü adlı kitaplarımın okunma sayısı 140 bindir. Bu durum Cengiz Çandar başta olmak üzere birçok ikinci cumhuriyetçiyi çıldırtmıştı ve aleyhimde birçok yazılar yazmışlardı. Fethullah Gülen ise sıralamaya bile girememiştir. Üstelik sıralamayı veren Gülen ve AKP'ye yakın gazetelerdir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok okunan ve ilk ona 4 kitabı ile giren tek yazar benim. Kitaplarımda Fethullah Gülen'in, Yahudi örgütü ADL'nin başkanı Abraham Foxman'ın isteğiyle kitap yazacağını belgeledim. Yine CIA işbirlikçisinin yazdığı belirtilen kitapları aslında kendisinin yazmadığını da belgeledim. Murat Bardakçı Fethullah'ın bazı kitaplarının intihal yani aşırma olduğunu kanıtladı. Savcılar akıllarınca Gülen'in yaptıklarını bana yıkarak kendilerince intikam aldıklarını zannetmişler, oysa komik olmuşlardı. Bu soruşturmanın kaynağı olan Ümraniye ile ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Gerçi bir kısmı tekrar olacak ama bence bir daha anlatmanın faydası olacaktır. Ağustos 2001'de Tayyip'in Ümraniye'de laik demokratik cumhuriyet aleyhine yaptığı konuşmaları ve devleti yıkmak için insanları kıyama yani ayaklanmaya çağıran tahriklerini TV'lerde yayınlatmamın ardından tam anlamıyla panikliyor, önce fellik fellik kaçarken ardından gazetecilere soğuk savaşın ve soğukların tesiriyle konuştum diyordu. Ankara DGM savcılarına Tayyip'in Almanya'da Türklüğü aşağılayan, Bülent Arınç'ın Konya'da yine laik demokratik cumhuriyet aleyhine yaptığı konuşmaların kasetlerini ve belgelerini vermemin ardından haklarında soruşturma açılıyordu. Tayyip DGM savcısına ifade verirken tutuklanma korku ve telaşıyla ne söyleyeceğini şaşırıyordu. Kendi sözlerini inkar edip "bunlar akıllı adam sözleri değil" bile diyebiliyordu. 24 Ağustos 2001 tarihli Milliyet Gazetesi Tayyip'in Ümraniye'deki bu ihanet dolu konuşmalarını yayınlarken benim fotoğrafımın altına da şu başlığı atıyordu: "İşte Tayyip'i yıkan adam." Yine aynı günlerde Bülent Arınç benimle görüşmek istiyor, onun bu talebinin ardından Ankara'da bir nargile kafede görüşüyorduk. Arınç yaptığımız bu görüşmede kendisiyle değil, hoca yani Erbakan ve Tayyip ile uğraşmamı istiyor, birçok belge ve bilgi de veriyordu. Arınç bizim hemşeri olduğumuzu tekrar vurgulayarak kendisiyle uğraşmamamı tekrar tekrar istiyordu. Teklifini kabul etmemenin ve verdiği belge ve bilgilere teşekkür etmemin ardından başta Cumhuriyet Gazetesi ve diğer gazetelerde yayınlattığı konuşmalarda "bunlar bizim şeref madalyalarımız, bu yapılanları bir tarafa not ettiğimiz bilinsin" diyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Tercan, Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkaran Mehmet Bölüğü ve beni ABD'ye giderek orada CIA Orta Doğu Masası Şefi, Karanlıklar Prensi diye adlandırılan Richard Pearl ve diğerlerine benim AKP'nin Temel İçgüdüsü adlı kitabımı elinde sallayarak şikayet ediyor ve Amerika ile aramızı bu kitaplar ve bu kitapların yazarları açıyor şeklinde şikayetlerde bulunuyordu. 12 Haziran 2007 tarihinde bir yerlerden düğmeye basılıyor, Tayyip Erdoğan ve çetesinin bombaları sahne alıyordu. 13 Haziran 2007'de ise Tayyip Erdoğan ve birçok AKP'linin belediyelerdeki yolsuzluklarını ortaya çıkaran, bu nedenle İstanbul'da yaşama hakkı tanınmayan AKP Genel Başkanı Murat Mercan'ın CIA istasyon şeflerine şikayet ettiği Mehmet Bölük, Ukrayna'da şaibeli bir trafik kazasıyla hayatını kaybediyordu. Musa'nın Gülü adlı kitabımı toplatmak isteyen Abdullah Gül bunu başaramayınca 9 Temmuz 2007'de yani ben tutuklanmadan kısa bir süre önce gazetelerin Ankara temsilcilerine "Ümraniye soruşturmasına çok dikkat edin, bu iş çok büyüyecek" diyor, ardından da ben tutuklanıyordum. 18 Şubat 2008 tarihli gazetelerde Ergenekon iftira namesi için "sonuna kadar gideceğiz, başı var, Ümraniye olayı var, bitmiş değil, devamı var, bize yardımcı olursanız bu konuda memnun oluruz. Akademisyenlerin, sivil toplumun yardımı olabilir, biz de yasal anlamda yargıdan destek alıyoruz, yargı güvenlik güçlerinin istediklerini yapıyoruz, yasal düzenlemeyi yaparız, asla hukuksuzluğa fırsat verilmemeli, nasıl olacaksa bu konuda parlamentoda ciddi bir muhalefet olacağını sanmıyorum. Sıkıntımız var, hala devletin içinde bu süreci yavaşlatmaya çalışan unsurlar var" şeklindeki sözleri yer alan Tayyip'in bu konuşması sonucunda adeta bir intikam senfonisinin kapısının aralandığı görülüyordu. Tayyip şöyle devam ediyordu: "Bunlar bizim iktidara gelmeden önce tespitlerimizdi. Bunları ortaya çıkarma gayreti içindeyiz." İşte bu cümleler Tayyip'in suçüstü yakalanma belgeleriydi. Karşı devrimin iftiraları Ümraniye bombaları ile ortaya çıkmadı mı? O bombaları ve sahiplerini iktidara gelmeden önce tespit ettilerse bugüne kadar niye sustular? Yoksa o bombalar kendilerinin miydi? Kullandıkları piyonlara mı saklattılar? Tabii ki kendilerinindi. Tayyip'in en yakınında yer alan Ümraniye bombacısının izni ve bilgisi olmadan Ümraniye sınırları içinde değil, gerçek bomba, oyuncak bomba bile taşınamazdı. Ümraniye bombalarının alelacele telaş içinde yasalara aykırı bir şekilde imha edilmesinin altında yatan gerçek, bomba tezgahının ellerinde patlama, ortaya çıkma korkusuydu. Tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu, parmaksız lakabını aldıkları olayda olduğu gibi. Kovuşturmaya konu olan Ümraniye bombaları ve onunla anılmaya başlayan Ümraniye soruşturması kapsamında 27 Temmuz 2007 günü gözaltına alındım. Gözaltına alınmadan önce Tayyip'in ve Fethullah'ın önüne açan şaibeli kazaları ve cinayetleri araştırmaya başlamıştım. Bu araştırmalarım devam ederken tutuklandım. Bombaların bir gecekondunun çatısına konma eyleminin arkasındaki gerçeklerin başında Danıştay cinayetinin görüldüğü davanın 15 Şubat 2007 tarihli 7. duruşmasında Erbakan'ın da avukatlığını yapan Mehmet Ener'in Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların araştırılmasını istemesi vardır. 22 Haziran 2007 tarihinde mahkemenin karar duruşması öncesi 12 Haziran 2007 günü Ümraniye bombaları sahne aldı. Ancak Ankara'daki mahkeme yapılan tüm uğraşlara rağmen Ümraniye bombalarının Cumhuriyet'e atılanlarla 18 Ocak 2007 tarihinden itibaren de Danıştay sanıkları ve Ergenekonlaşan soruşturma arasında Osman Yıldırım'ın çelişkilerle dolu söylemleri dışında bir bağ kurulamadı. Anlaşılan Ümraniye bombaları ile yapılmak istenen soruşturma, AKP'nin kapatma davasına da konu olan Danıştay cinayetinin AKP ve laik düzen karşıtlığının da çabası ile ters yüz edilerek laik düzenden yana olan kesimlerin üzerine atmaktır. Nedeni Ankara'da gerçekleştirilen 17 Mayıs 2006 tarihli cinayetin ertesi günü Kocatepe Camii'nde Mustafa Yücel Özbilgin'in cenazesinin kaldırıldığı gün yaşananlar sonucu Ankara'yı terk ederek Antalya'ya kaçmak zorunda kalan Erdoğan'dı. Cinayete neden olan siyaset unutturulmamalıydı. O günlerde spordan sorumlu Devlet Bakanı ve bugünün Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 17 Mayıs 2006 tarihinde suikastin üzerinden daha 2 saat bile geçmeden "sürprizlere hazır olun" açıklaması yapıyor. Spordan sorumlu bir bakanın kendisiyle direkt olarak ilgisiz bir konuda bu denli iddialı açıklamalar yapması ve daha açıklamanın üzerinden bir ay bile geçmeden 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye'de bombalar bulunması ancak bu tertibi düzenleyenlerin ve bu tertibe ortak olanların hızı ile açıklanabilirdi. Bu olayın siyasi boyutunu da değerlendirerek yaptığım araştırmalardan, başta Erdoğan olmak üzere onun en yakınında bulunan ve Ümraniye bombacısı olarak tanınan kişinin bağlantılarına ulaşmam hiç de zor olmadı. Tayyip'in Ümraniye konuşmalarıyla başlayıp bombaların bulunması ile devam eden sürecin hep Ümraniye'de geçmiş olması, tertip ve komploların yazıldığı senaryonun merkezinde Ümraniye olmasının nedenidir. Bombaların güvenli olarak taşınıp güvenli olarak saklanması ve aksi bir yakalanma durumunda vaziyeti kurtaracak kamu görevlilerine de ihtiyaç vardı. Zira Tayyip'in inançları gereği yıkıldığı yerden tekrar Ümraniye'den ayağa kalkması, yani intikamını alması gerekiyordu. Bu nedenle her şey eksiksiz olarak kurgulandı. Basında çıkan haberlere göre ve bunların gerçek olmadığını temenni etmekle beraber yine de kara çarşaflı eşi Atatürk'e hakaretleri, hukuk dışı tasarrufları nedeniyle mutkiye sürüldüğü iddia edilen Zekeriya Öz, Ümraniye savcısı yapılıyordu. Karşı devrimin iftirasının kazasız belasız gelişip büyümesi için hiçbir fedakarlıktan da kaçınılmıyordu. Öyle ki savcı Zekeriya'nın tayini çıkar, zamanın Adalet Bakanı bir koşu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yanına varır. "Bu savcının tayinini durdurun, bu savcı çok önemli bir soruşturmayı yönetecekler" ve savcının tayinini durdurur. Bu operasyon hilafet ve şeriat özlemcilerinin laik demokratik cumhuriyete karşı eylemlerinin odağı olan bir siyasi parti ile SİHA'nın seyyar vaizinin ulusalcı dalga aşılacak sözleriyle başladığı tertibin ve tezgahın ortamı boş bulduğunda neler yapabileceğinin de bir göstergesidir. İnsanlara hükümete karşı silahlı isyan iftirası atan çakma savcı Tayyip, aynı Danıştay saldırganı ve amaçlaşları Alparslan Aslan ve Osman Yıldırım gibi şeriat devleti kurma çığlıkları atıyordu. Ümraniye'de halkı anayasal nizama ve devlete karşı kıyama, yani ayaklanmalara çağırıyordu. Halkı kıyama çağıran Tayyip hedeflerini de şöyle açıklıyordu. "Türkiye Cezayir olur mu diye soruyorlar. Biz hazmettire hazmettire geliyoruz. Artık bu film tanınmaya başlandı. Şimdi artık milleti sadece aktörleri değil, senaryoyu değiştirmeye talip. Ve bu senaryonun değiştirme çabalarıdır bu çalışmalar. Biz onun için geliyoruz. Bu düzenin koruyucusu olamayız, mümkün değil. Bu hukuku hazırlayanlar bu düzenin kaldırılmasının maşası olacaklardır. CIA işbirlikçisi Seyyar Vaiz'in kaçtığı Amerika'dan Ekim 2005'te ulusalcı dalga aşılacaktır şeklinde verdiği demeçle ivme kazanmaya başlayan karşı devrim iftira nameleri süreci Tayyip Erdoğan'ın hazmettire hazmettire geliyoruz sözlerindeki gibi hazmettire hazmettire, taksit taksit yapılan gözaltı ve tutuklamalarla çığ gibi büyüyerek ülkemde bir korku imparatorluğu doğmasına neden oluyordu. Sindirimi kolay olsun diye taksitlendirme usulü ile yapılan tutuklamalarda Atatürkçü ve yurtsever insanları daha kolay infaza uğratmak için provokatörler de devreye sokuluyordu. 26 Ekim 2008 tarihinde Hürriyet gazetesinde Soner Yalçın'ın yazısında aynı oyunun daha önce aynı senaryo ile aynen bugün burada olduğu gibi sözde Turuncu Devrim'in finansörü Soros'un rejisörlüğünde sergilendiğini okuyorduk. Bir numara masallarından oradaki milliyetçilerin arasına monte edilmeye çalışılan provokatörlere ve adil yargılamanın aleniyetinin yok edilmesine ve hakların ellerinden alınmasına iftira namelere kadar birebir aynı senaryoyla. Emniyetin ve savcılığın rehberi, kılavuzu ve iftiracı başısı yine CIA'nın taşeron örgütü olan Nur Tarikatı'nın Amerika'da kaçak yaşayan Hınıklı Vaizi'nin yanında yöresinde ardında yetişen haham yamağı MIT ve CIA ayakçısı homoseksüel ajan oluyor, karşı devrim iftira namesi bu homoseksüelin yalanlarıyla dolduruluyor ve adeta temellendiriliyordu. Tayyip'in hazmettire hazmettire gelme taktikleri hayatın her safhasında dikkatle bakan gözlerden kaçmıyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Yüce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ile elde ettiğimiz kazanımların %80'ini kaybettiğimizin, hatta adil ve aleni yargılamanın özgür ortamlardan cezaevine düştüğünün kaç kişi farkında? Daha önce de belirttiğim gibi Tayyip'in İstanbul Belediyesi'ndeki yolsuzluklarını ortaya çıkaran El Tayyip adlı kitabın yazarı Mehmet Bölük, bu şikayetin ardından 13 Haziran 2007 tarihinde Ukrayna'da geçirdiği şaibeli bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybediyordu. Tayyip'e muhalif olanlar ve olma ihtimali olanlar her ne hikmetse ya trafik kazasına ya da cinayete kurban gidiyor ya da türlü iftiralarla hapislere gönderiliyordu. Tayyip'e karşı parti kurma girişiminde bulunan Nakşibendi Şeyhi ve Erbakan'ın "Emire biat etmez isen boynum vurulur" dediği Esat Coşan da Avustralya'da trafik kazası görünümlü bir cinayete kurban gidiyordu. 27 Kasım 2007 tarihli Cumhuriyet gazetesi Esat Coşan'ın hayatını kaybettiği kazada Tayyip'in yakın dostlarının Nur Tarikatı'nın kazançlı çıkmasını şöyle aktarıyordu. Esat Coşan'ın 2001 yılında Avustralya'da ölmesinin ardından Gülen cemaati ülkede daha rahat faaliyet gösteriyor. Hatırlanacağı gibi o günlerde Tayyip de bir koşu Avustralya'ya gitmiş, "Apo'ya sayın, şehitlerimize kelle" demişti. Doktor Necip Hablemitoğlu Star TV'de Tayyip'i eleştirmiş, ülke için getireceği felaketleri anlatmış ve "bu adamı susturun" demişti. Ancak birkaç gün sonra bu değerli bilim adamı, emniyet içinde yuvalanan Fethullahçı örgütün organize ettiği alçakça bir saldırıyla şehit edilmişti. 9. Ayrımın Sonu. Sayfa 155.